Ayrım 9, Loch Lamora'nın yalanları, Scott Lynch, sayfa 81. Locke bu noktada duraksayıp küçük fenerini kurcaladı ve kızıl parıltı yüzünün önünde gidip geldi. Sikkeyi Wesley'nin odasına koydu. Gregor'la birlikte kaldığı yere, tepenin merkezinde güzel kuru kabirlerden birine, gevşek bir taş bulup keseyi oraya sakladım ve hiç kimsenin beni görmediğinden emin olduktan sonra ustayla görüşmek istedim. Ona aramızdan bazılarının Wesley'ni darlıktaki sarı ceketli mekanlarından birinde gördüğünü söyledim. Hisarlar, karakollar bilirsin işte. Ustaya Wesley'nin onlardan para aldığını söyledim. Parayı bize gösterdiğini ve onu ispiyonlayacak olursak bizi sarı ceketlilere satacağını.
İnanılmaz, peder zincir sakalını kaşıdı. Birine nasıl kasık attığını açıklarken fazla gevelemediğinin ve kekelemediğinin farkında mısın?
Locke gözlerini kırpıştırdı, sonra kafasını kaldırıp zincire dik dik baktı. Yaşlı adam güldü.
Seni eleştirmiyordum evlat. Akıntının önüne set çekmek gibi bir niyetim yoktu. Hikayene devam et. Eski ustanın böyle bir şeye kızacağını nereden bildin? Sarı ceketliler hiç sana veya dostlarına para teklif ettiler mi?
Hayır dedi Locke. Hayır ama ustamın onlara para verdiğini biliyordum. Kıyak koparmak ve bilgi almak için. Bazen onun keselere para koyduğunu görürdük. O yüzden belki bundan faydalanabilirim diye düşündüm.
Ah, peder zincir cübbesinin kıvrımlarının arasına uzandı ve Locke'un fenerinin ışığında pişmiş tuğla rengindeymiş gibi gözüken yassı bir deri cüzdan çıkardı. Bunun içinden aldığı bir kağıt parçasına cüzdanının başka bir köşesinden koyu renkli bir toz döktü. Kağıdı kıvırarak dar bir silindir haline getirdi ve bir ucunu soylulara yakışır bir zarafetle Locke'un fenerinin alevine tutarak yaktı. Çok geçmeden soluk gri bulutlara soluk gri duman halkaları yollamaya başladı. İçtiği şey yanık çam katranı gibi kokuyordu.
''Kusuruma bakma'' dedi zincir. Saldığı dumanların çocuğu birkaç adım mesafeyle ıskalaması için biraz sağına dönerek. ''Her gece iki sigaradan fazlasını içmem. Akşam yemeğinden önce sert olanını, sonrasında da hafif olanını. Öyle yaptığımda her şeyin tadı daha da bir güzelleşir.''
''Yani akşam yemeğine kalacak mıyım?''
''Oho, seni gidi küçük, yüzsüz, fırsatçı seni.'' Gel durum değişkenliğini koruyor demekle yetinelim. Sen hikayeni devam et. Eski ustana Wesley'nin meşhur Camor inzibatları için muhbirlik yaptığını söyledin. Hırsız başı küplere binmiş olmalı.
Yalan söylüyorsan beni öldüreceğini söyledi.
Locke kendi sağına kayarak dumandan iyice uzaklaştı.
Ama Wesley'nin sikkeyi odasına sakladığını söyledim.
Gregor'la birlikte kaldığı odaya.
Böylece hırsız başı oranın altını üstüne getirdi. Sikkeyi hakikaten iyi gizlemiştim ama onu buldu. Zaten bulması da gerekiyordu.
Bulduktan sonra neler olmasını bekliyordun?
Öldürüleceklerini bilmiyordum.
Peder zincir o yumuşak ve hararetli sesle gerçek bir keder duymasa da gerçek bir şaşkınlık, gerçek bir kızgınlık var gibiydi.
Onun Wesley'ni pataklamasını istiyordum. Belki bunu hepimizin gözü önünde yapar diye düşündüm. Çoğu akşam hep beraber yemek yerdik, bütün tepe bir arada. O günün başarısızları soytarılık yapar, yemek dağıtıp ortalığı toplar veya falakaya yatırılırdı. Zencefil yağı içerlerdi. Wesley'ne de öyle bir şey yaptırılacağını düşündüm, hatta belki hepsinin birden.
Zincir sanki tütün dumanı içini idrakle doldurabilecekmiş gibi aldığı bir nefesi çok uzun bir süre ciğerlerinde tuttu ve başını Locke'tan öteye çevirdi. Nefesini nihayet verdiğinde bunu parça parça yaparak birkaç adım süzülen ve havadaki genel pusa karışan titrek hilaller oluşturdu. Sonunda genzini temizleyip tekrar çocuğa doğru döndü.
İyi niyetin değerini güzelce öğrenmişsin değil mi? Falakaya yatırılacakmış, yemek dağıtıp ortalığı toplayacakmış. Zavallı Wesley'nin dağıtılıp toplandığı kesin. Eski ustan işi nasıl halletti?
Birkaç saat yine çekip gitti. Geri geldiğinde de oturup bekledi Wesley'nin odasında. Wesley ile Gregor o gece eve döndüklerinde daha büyük çocuklar başlarına toplandılar. Yani hiçbir yere kaçamazlardı. Ve sonra
Ustam onları öldürüverdi. İkisini birden. Wesley'nin gırtlağını kesti ve diğerleri bir süre Gregor'a baktığını söylediler hiçbir şey demeden. Ve sonra onun da.
Lok daha önce zincirin iki parmağıyla yaptığı o kesme hareketini tekrarladı.
Gregor'un da işini bitirdi.
Tabii ki bitirecek. Zavallı Gregor. Gregor Foss'tan bahsediyorsun değil mi? Tıpkı senin gibi soyadını hatırlayacak kadar büyük olan o şanslı yetimlerden biri. Eski ustan tabii ki onun da işini bitirdi. O ve Wesley'in yakın dostlular değil mi? Aynı şişeden çekilen iki fırt. Birinin taşın altında bir servet sakladığını diğerinin bilmesi doğal bir varsayımdı. Zincir iç geçirip gözlerini ovuşturdu.
Doğal, madem sen öykünü anlattın, her şeyi nerede bombok ettiğini belirtmemi ister misin? Ve de o ak demir sikkeyi Alman'da sana yardım eden, sokaklardaki küçük arkadaşlarından çoğunun niçin güneş doğmadan önce can vereceğini söylememi.
İkinci bölüm. Diş gösterisinde ikinci temas. Birinci kısım. Aylaklar günü sabahın 11'i, oynak cümbüş, güneş bir kez daha bir alev topunun içindeki meşhum ve beyaz bir elmasa dönüşmüştü. Bomboş gökyüzünde yanan bir yay çiziyor, yeryüzüne çarparken insanın teninde hissedebileceği bir ısı saçıyordu. Locke bir kez daha Lucas Fairwhite'ın giysilerine ve tavırlarına bürünmüş olarak Don Salvara'nın sefahat mavnasının ipek tentesi altında duruyor, başlamakta olan cümbüşü seyrediyordu. Solundaki yüzen platformda bir ip dansçıları kumpanyası yer alıyordu. İçlerinden dördü yaklaşık 5 metre aralıklarla elmas biçiminde dizilmişti. Dansçıların aralarında gerili duran parlak renklerdeki upuzun ipek kuşaklar kollarına, göğüslerine ve boyunlarına dolanık vaziyetteydi. Her dansçı aynı anda bunlardan 5'ini veya 6'sını birden yönetiyormuş gibi görünüyordu. Bu kuşaklar dansçıların arasında daima hareket halindeki bir kedi beşiği teşkil ediyor. Dipnot, iki elin parmaklarına dolanan uzun bir ipin şekilden şekilde sokulmasıyla oynanan bir çocuk oyunu. Çevirenin notu. Üzerlerine atılmış akıllıca düğümler sayesinde her türden küçük nesneyi havada asılı tutuyorlardı. Kılıçlar, bıçaklar, paltolar, çizmeler, cam heykelcikler, parıltılı incik boncuklar. Dansçılar kollarını döndürüp kalçalarını kıvırarak inanılmaz derecedeki akıcı hareketlerle eski düğümleri çözüp daha yeni ve sıkı düğümler atıyor. Böylece tüm bu nesneler de yavaşça fakat kademeli olarak çeşitli yönlerde birbirinden uzaklaşıyordu. Bu işlek harikalar nehrindeki ufak çaplı harikalardan sadece biriydi. Özellikle de Don ile Donna Salvara'nın mavnasının yanında. Asilzadelerin çoğu bostanlarına ağaç getirip götürme işini nehir vasıtasıyla hallediyordu. Ama bunu diğer herkesten önce bir adım ileri taşıyan kişiler Locke'un ev sahipleriydi. Çünkü çiftin sefahat mavnası minyatür boyutlardaki kalıcı bir yüzen bostandı. 50 adım uzunluğunda ve 20 adım genişliğindeki çift gövdeli, ahşap bir dikdörtgenden ibaret olan mavna, bir düzine meşeyi ve zeytin ağacını barındıracak kadar toprakla doldurulmuştu. Gece karası yeknesak gövdelere ve zümrüt yeşilinin anormal bir tonundaki hışırtılı lake kadar parlak yapraklara sahip olan bu ağaçlar, simyasal botaniğin gözle görülür birer kanıtıydı. Ağaçlardan birkaçının etrafında yaprakların gölgeleriyle bezeli dairesel biçimli geniş merdivenler dolanıyor ve Don'un ipek tenteli gözlem locasına çıkıyorlardı. Loca ziyaretçilerine ön tarafa bakan engelsiz bir manzara sağlamak için dalların arasına kurulmuştu. Bu son derece gösterişli yüzen orman parçasının her iki tarafındaki ıskarmoz benzeri yapılarda 20 kiralık kürekçi oturuyor ve merkezi kısmı aşırı yüklü olan mavdanın devrilmesini engelliyorlardı. Loca 20 kişiyi rahatlıkla alabilirdi. Bu sabahsa yalnızca Locke ile Jean'ı, Don ile Donna'yı ve de dikkatli asla elden bırakmayan Conte'yi ağırlıyordu. Conte'nin o sırada meşgul olduğu içki dolabı öylesine tafsilatlıydı ki bir eczacının laboratuvarıyla karıştırılması işten bile değildi. Lok bakışlarını ip dansçılarına çevirirken onlarla arasında garip bir benzerlik hissetti. Bu sabah hassas bir gösteriyi mahvetmek için elinde bol bol imkan bulunan tek kişi onlar değildi. ''Efendi Fairwhite, giysileriniz.'' Gözlem locasının ön trabzanını onunla paylaşan Donna Sofia Salvara'nın elleri Lokunkilerden sadece birkaç santimlik mesafedeydi. ''Bunlarla Amber Lane'deki bitmek bilmez kış aylarınızda çok seçkin gözükeceğinize şüphem yok. Ama niçin bizim yaz mevsimimizde de onlara katlanıyorsunuz? Terden gül gibi kızaracaksınız. Bir şeyleri çıkarsanız olmaz mı?''
''Ben Lady'm, sizi temin ederim ki çok rahatım. 13 tanrı aşkına, kadın ona ciddi ciddi kur yapıyordu. Üstelik kocasının yüzünde bir belirip bir kaybolan ufacık tebessüm, Salvaraların bunu önceden planladıklarını gösteriyordu. Utangaç tüccar başını bocalatmak için biraz kadınsı yakın ilgi, kusursuzca sahnelenen ve son derece yaygın bir taktik. Diğer bir deyişle oyundan önce oyun.''
''Bu giysilerin bende yarattığı rahatsızlığın sizin ilginç ikliminizde beni daha da kışkırttığını fark ettim. Dikkatimi toplamam için. Yani beni uyanık tutuyor, anlarsınız ya. Onlar sayesinde daha iyi bir iş adamı oluyorum.''
İkisinin birkaç adım gerisinde duran Jean gülmemek için dilini ısırdı. Locke Lamora'nın önüne sarışın atmak, köpek balıklarına marul atmaya benzerdi. Ve Donna Sofia fazlasıyla sarışındı. Yanık kehribar gibi bir tene ve badem tereyağı renginde saçlara sahip olan kadın, o eşine az rastlanır güzeller güzeli Terry'nin dilberlerinden biriydi. Gözleri derin ve dikkatli bakıyor, koyu turuncu yazlık elbisesi vücut hatlarını zarifçe ortaya çıkarıyor, krem beyazı jüponunun altından çıplak teni belli belirsiz gözüküyordu. Eh, kadınlar konusunda hiç olmadık zevklere sahip bir hırsızla karşılaşan Salvaralar şanslarına küssünlerdi. Neyse ki Jean Donna'yı her ikisi adına dikizleyebilirdi. Bugünkü kısıtlı rolü ve de yaraları sebebiyle yapacak fazla bir işi yoktu.
''Efendi Fairwhite, sıra dışı bir dayanıklığa sahip hayatım.''
Ön trabzanın uzak bir köşesine dayanan Don Lorenzo, beyaz renkli bol ipekliler ve karısının elbisesiyle uyumlu turuncu bir yelek giyiyordu. Beyaz fuları hovarda bir tarzda gevşek duruyordu ve yeleğinin sadece en alt kopçası ilikliydi.
''Dün hayatının dayağını yedi, bugünse 5 adama yetecek kadar yünlü giyiyor ve elinden geleni ardına koymaması için güneşe meydan okuyor.'' ''Ne yalan söyleyeyim, seni Jacobo'nun pençesinden uzak tutmaktan duyduğum memnuniyet giderek artıyor Lucas.''
Locke gülümseyen Don'u eğilerek selamladı ve yüzüne çekingen bir gülümseme yerleştirdi.
''En azından bir şeyler için efendi Fairwhite.''
Donna Sofia elini bir anlığına genç adamınkinin üstüne koydu. Bu bile Locke'un hiçbir manikürün saklayamayacağı nasırları ve kimyasal yanıkları hissetmesine yetti. Demek ki kadın gerçek bir simyasal botanikçiydi. Bu mavna onun genel tasarımı olduğu kadar kendi eseriydi de. Yetenekleri hafife alınacak gibi değildi. Bu da işbilir bir kadın olduğunu gösterirdi. Lorenzo belli ki ondan daha fevriydi ve eğer kafası çalışıyorsa Lucas Fairwhite'ın tekliflerini kabul etmeden önce karısına akıl danışırdı. Locke da bu yüzden ondan etkilenmeye başlıyormuş gibi bir izlenim yaratmak için kadına mahcup bir gülümseme ve sarsakça bir öksürük bahşetti.
''Bir içki çok iyi olurdu.'' dedi. ''Ama ah, korkarım ki benim durumuma çare bulmanız çok zor, iyi kalpli Donna Sofia. Şehrinizde pek çok kez iş yaptım. Erkeklerle kadınların burada iş konuşurlarken nasıl içtiğini bilirim.''
''Sabahlar terlemek, geceler pişman olmak içindir.'' dedi Don Salvara, trabzandan ayrılıp hizmetkarına el ederken. ''Conte, sanırım efendi Fairwhite'ı zencefil yanığından aşağısı kesmeyecek.''
Bu isteği yerine getirmek için derhal harekete geçen Conte, öncelikle uzun bir kristal şarap kadehi seçti. Ardından içine en safından iki parmak kavrulmuş tarçın renkli kamor zencefil yağı döktü.
Buna hatırı sayılır miktarda süt beyazı armut brandisi ve aslında turpla tatlandırılmış yemeklik bir şarap olan Argento adında transparan ağır bir içki ekledi. Kokteyli karıştırdıktan sonra da sol elinin parmaklarına ıslak bir havlu sarıp içki dolabının yanındaki dumanı tüten üstü örtülü bir maltıza uzandı. Maltızdan ucu turuncu kızıl parlayan ince bir metal çubuk alıp kokteylin içine daldırdı. Kadehten gürültülü bir tıslama ve hoş kokulu küçük bir duman bulutu yükseldi. Çubuğun sönmesinin ardından Conte içkiyi tam 3 kez hızla karıştırıp ince bir gümüş tepside Locke'a sundu. Locke'un yıllar boyunca bu adeti pek çok defa tecrübe etmişliği vardı. Fakat zencefil yanağının soğuk alazı ne zaman dudaklarına değse ve daha diline ve boğazına sıra gelmeden her minik çatlağı karıncalandırıp dişleriyle diş etlerinin arasındaki her boşluğu keskin bir acıyla doldursa, gölgeler tepesiyle ilgili anılarının zihnine doluşmasına engel olamıyordu. Hırsız başının azarlamaları, sinüslerinden yukarı sızan ve içinden onları koparıp atmak gelene kadar gözlerinin arkasını yakan o sıvı ateş. İçkinin ilk yudumundan duyduğu rahatsızlığı belli etmek, Donna'ya ilgi gösterirmiş gibi yapmaktan çok daha kolaydı. Eşsiz bir tat deyip öksürdü, sonra da kesik kesik hareketlerle siyah yakasını azıcık gevşetti. Salvaralar beraberce cezbedici bir tebessüm ettiler. ''Siz kamorlara daha hafif içkiler satmakta neden bu kadar başarılı olduğumu bir kez daha hatırladım.'' İkinci kısım. Oynak çarşı her ay bir kez ticarete kapatılırdı. Her ayın dördüncü aylaklar gününde tüccarlar Angevin nehrinin bitişiğindeki o kocaman kuytu daireden uzak dururlar ve şehrin yarısı oynak cümbüşü görmeye gelirken yakınlara demir atarlardı. Kamor'un taştan veya atakamdan yapılma koca bir amfiteyatrosu hiç olmamıştı. Onun yerine her cümbüşte seyirci halkasını sil baştan kurmak gibi ilginç bir adet geliştirilmişti. Halatlarda çekilerek oynak çarşının çevresindeki taş dalga kıranların yanına sıkıca demirlenen devasa çok katlı gözlem mavnaları bu halleriyle dev bir stadyumun ortasından kesilmiş yüzen dilimlere benzerlerdi. Her mavna rakip bir aile veya tüccar kooperatifi tarafından yönetilir ve eşsiz bir şekilde süslenirdi. Boş koltukları doldurmak için birbiriyle şiddetli bir rekabete tutuşurlardı ve çok sevilen mavnaların devamlı müşterileri arasında kavga çıkması duyulmamış şey değildi. Mavnalar doğru şekilde hizalandıklarında oynak çarşının çevresinin yaklaşık yarısı uzunluğunda bir yay oluştururlardı. Durgun suların ortasına girip çıkacak tekneler için bir geçiş yeri bırakılır ve dış kısmın geri kalanı soyluların sefahat mavnalarına ayrılırdı. Herhangi bir cümbüşe 100, bunun gibi başlıca festivallerde ise 150 kadar teknenin katıldığı olurdu. Yaz ortası gününe ve değişimler gününe topu topu birkaç hafta kalmıştı. Eğlenceler başlamadan önce bile oynak cümbüş kendi başına bir gösteriydi. Yüzen veya yaya gezen izleyicilerden oluşan koca bir zengin ve fakir insan dalgası, kural eksikliği sebebiyle çok sevilen geleneksel bir çekişmede yer kapabilmek için itişip kakışırdı. Sarı ceketliler daima teyakkuzda olmalarına rağmen amaçları olay çıkmasını engellemekten ziyade küfürleşmelerin ve yumruklaşmaların aşırıya kaçmasına engel olmaktı. Cümbüş şehrin genelini kapsayan bir kutlama, dükün kendi hazinesinden seve seve karşıladığı şamatalı bir kamu hizmetiydi. İyice palazlanmadan önce bir toplumsal huzursuzluğun dişlerini sökmek için iyi bir cümbüş gibisi yoktu. Başlarının üstündeki ipek tenteye rağmen yaklaşan öğle vaktinin ateşini hisseden Locke ile ev sahipleri zencefil yanığı içerek vaziyetlerini daha da zorlaştırdılar ve umumi mavnaları tıklım tıklım doldurmuş binlerce kamordudan yükselen ısı dalgalarını seyrettiler. Conte aynı içkiyi belki biraz daha az zencefil yağı kullanarak lordu ve ladiesi için de hazırlamış. Kamor görgü kurallarının böyle durumlarda gerektirdiği gibi içkileri Grauman servis etmişti. Locke'un bardağı yarısına kadar boştu. İçki karnında giderek genişleyen bir ateş topu, boğazındaysa canlı bir anıydı.
İşte de en sonunda her ikiniz de Grau'ya ve bana karşı çok nazik davrandınız. Ben de Kamor'a ne amaçla geldiğimi açıklayarak bu nezakete karşılığını vermeye razı oldum. O yüzden sizce bir sakıncası yoksa girin konuya girelim.
Hayatım boyunca daha hevesli dinleyicilerin olmamıştır efendi Fairwhite. Don'un kiralık kürekçileri onları oynak cümbüş alanına getiriyordu ve bazıları onlarca hatta yüzlerce misafirle dolu olan daha geleneksel sefahat mavnalarına iyice yaklaşmışlardı. Don'un gözleri hırslı bir merakla ışıl ışıldı. Anlat bakalım.
Yedi ili krallığı dikiş yerlerinden kopup dağılıyor.
Locke iç geçirdi. Bu bir sır değil. Don ile Don'a hiçbir şey demeden içkilerini kayıtsızca yudumladılar.
Amberlane eyaleti asıl çatışmaların dışında yer alıyor. Fakat Graf von Amberlane ile Siyah Masa onu da savaşa bulaştırarak büyük bir tehlikeye sokmak için farklı, yönlerde çalışıyorlar.
Siyah Masa mı diye sordu Don.
Affedersiniz, Locke içkisinden ufacık bir yudum daha alarak dilinin altına yeni bir ateşin sızmasına izin verdi.
Siyah Masa Amberlane'in en güçlü tüccarlarından oluşan konseye verdiğimiz addır. Bel Auster hanesindeki efendilerim de onların arasındadır. Askeri ve vergi konulu meseleler hariç her bakımdan Amberlane eyaletini onlar yönetirler. Ve hem Graf'tan hem de ilklerdeki diğer altı eyaletin ticaret loncalarından, daha doğrusu onların getirdiği kısıtlamalardan bıktılar. Amberlane yeni spekülasyon ve girişimcilik yöntemleriyle giderek zenginleşiyor. Siyah Masa'dakiler eski loncaları ayaklarına dolanan lüzumsuz bir ağırlık olarak görüyorlar.
Ayağımıza değil de ayaklarına demeniz ilginç diyarıya girdi Don'a. Bunun bir sebebi var mı?
Kısmen. Locke içkisinden bir fırt daha çekti ve bir saniyeliğine sahte bir dinginlik sergiledi. Bel Auster hanesi loncaların işlevini yitirdiği konusunda diğerleri de hemfikir. Lonca yasaları eski yüzyılların ticari usullerini dayatmamalı. Fakat aynı zamanda diye sözlerini sürdüren Locke içkisinden bir yudum daha aldı ve başının arkasını kaşıdı.
Kuzenleri Parlay ile Sommay'a destek olmak için ordusunun büyük bölümüyle beraber eyaletten ayrılmışken Graf von Amberlane'in azledilmesi konusunda hemfikir değiliz.
Kutsal 12'li aşkına, Don Salvara az önce duyduklarını aklından çıkarmak istercesine başını iki yana salladı. Ciddi olamazlar. Amberlane, Kamur'dan bile daha küçük. Her iki yanında açık deniz var, savunulması olanaksız.
Yine de hazırlıklar devam ediyor. Amberlane'in bankaları ve ticaret haneleri her yıl iliklerin en zengin ikinci eyaletinin 4 katı iş yapar. Siyah Masa işte buna odaklanıyor. Altın elbette ki potansiyel güç kabul edilmeli. Fakat Siyah Masa onun kendi başına doğrudan güç olduğunu düşünerek yanılgıya kapılıyor.
Locke uzun ve zoraki bir yudumla içkisini bitirdi.
Zaten 2 ay içinde iç savaş çıkacak. Teselsül karmakarışık. Strada ve Dvorim, Razul ve Strik hanedanları topyekün bıçaklarını bileyip askerlerine geçit töreni yaptırıyorlar. Ancak biz burada konuşurken bile Amberlane'in tüccarları Graf ortalarda yokken geride kalan soyluları tutuklamak, donanmaya el koymak, bir özgür vatandaşlar ordusu kurmak ve paralı asker tutmak için uğraşıyor. Kısacası iliklerden ayrılmayı deneyecekler. Bunu yapmaları kaçınılmaz.
Peki tüm bunların özel olarak buraya gelmenizle ne ilgisi var?
Donan şarap kadehini tutan parmaklarının eklemleri bembeyaz kesilmişti.
Kadın Fairwhite'ın öyküsünün önemini kavramaya başlıyordu. Asırlardır görülmemiş büyüklükte bir çatışma çıkacak, iç savaşa olası bir ekonomik kriz karışacaktı.
Efendilerime, yani Bel Auster hanesine göre karaya vurmak üzere olan bir geminin ambarındaki farelerin dümene geçme şansları çok az. Fakat aynı fareler gemiyi kolaylıkla terk edebilirler.
9. ayrımın sonu. Sayfa 90.